Ayrım 3, sayfa 39. Çamurlu. Bizi kurtarmış olan ve geceliğin Arsak ile birlikte konvoydan kaçmış olan ağabeyim Hovhannes'e kucak açmış olan Türk adam köyümün Ermenilerini iyi tanıyordu ve aile dostumuzdu. Çerkes kökenliydi, Kafkasyalıydı. Varta'nın halısı onun yıllar önce kısa zamanda neredeyse deli olmasına neden olan bir nevi sinir hastalığına kapıldığını söylemişti. Babam kutsal kitap okuyarak, dua ederek ve ellerini başının üzerine koyarak onu bu fenalıktan kurtarmıştı. Şimdi şükran hisleriyle dolu olan Çerkes, Suriye ve Küçük Asya'ya göçmüş Kafkas halkıdır. Köken itibariyle Rusça'dan Çerkes'ten gelir. Ailenin bir kısmını kurtararak eski borcunu kapatıyordu. Halam bu açıklamalarla beni rahatlatmak istiyordu. Artık korkmamam gerektiğini, bu insanların kötü olmadıklarını ve bize yardım etmek istediklerini açıkladı. İyi ya da kötü olmaları benim hiç de umurumda değildi. Ben annemi istiyordum. O lanet yolculuğun sonucu, her ne olursa olsun ben kafilede annemin yanında olmak istiyordum. Halamın beni ondan koparmış olmasını kabullenemiyordum. Maruz kaldığım kandırmaca karşısında ani bir öfkeye ve acıya kapılarak annemi istiyorum, annemi istiyorum diye bağıra bağıra evden kaçtım. Ama bu sefer de ağzımı kapattılar ve beni eve geri getirdiler. O evde benimle beraber Varta halam, çocuğu ve abim Hovhannes vardı. Abim Arşak'ın başına ne geldiğini hiçbir zaman öğrenemedim. Gelişimizin hemen ardından bu Türk ailesinin üyeleri büyük odanın bir köşesinde toplanıp kendi aralarında konuşmaya koyuldular. Tanımadığım o yüzlere yavaş yavaş yayılan korkuyu ve kararsızlığı görüyorum. Annem büyük bir kargaşa oldu ve büyük bir insan trafiği başladı. Yorgunluktan ve açlıktan bitap düştüğümüz o günün akşamında pek de anlamadığım kısa süreli bir nevi törenle tüm komşuların gözünün önünde alelacele İslamlaştırıldık. Çünkü Ermeni ve Hristiyanlar olarak o aile tarafından ağırlanamazdık. Bunun cezası idamdı. Kulaklarımızı Allah bildir ve Muhammed onun peygamberidir diye fısıldayarak iman ikrarları olan şahadeti getirdiler. Saçımızdan ince bir tutam kestiler ve bizlere Türkçe isimler verdiler. Abim Hovhannes, Varta halamın oğlu Kirikor, ertesi günü sünnet edildiler. Bu ailede benim yaşlarımda bir çocuk vardı. Adı Paşa'ydı. O akşam ona, bu küçük kıza ne isim verelim istersin diye sordular. O bir süre düşündü ve sonra adı Sultana olsun dedi. Böylelikle çamurlu topraklılığına kabul edilmiş olduk. Tarazlanmış halıları, dövülmüş toprağı konmuş ot minderleriyle pek de güzel olmayan, oldukça fakir sayılabilecek bu evin zemin katında sadece 3 küçük oda vardı. Bunlardan biri mutfak, biri salon, biri de ev sahibine, oğluna ve ninesine yatak odası görevi görüyordu. Bu yüzden de bize yer yoktu. Geldiğimiz o akşam bizi geçici olarak ahıra, samanların üstüne yerleştirdiler. Öylesine yorgunduk ki taş üstünde bile uyurduk. Ertesi gün uyandığımda nerede olduğumu anlayamıyordum. Uykudan ve zahmetten dolayı henüz kendime gelememiştim. Kuru gerçeklerin ayırdına varınca umuda hiç yer bırakmayan bir umutsuzluk, boşluk duygusu ve hayatım boyunca asla dolmayacak bir hiçlik hissi sardı beni. Dökecek gözyaşım kalmamıştı artık. Belki de daimi olarak annemi yitirmiştim ve tanımadığım Ermenilere düşman insanlarla dolu çirkin bir yerde bulunuyordum. Aniden kendimi Babil Kulesi'nde gibi hissettim. Bu benim için gerçek bir işkenceydi. Türkçe tek bir kelime bile anlamıyordum ve yeni ismimle çağrıldığımda yanıt vermiyordum. Bana yapacak küçük işler veriyorlardı ama Ben onları hep yanlış şeyler götürüyordum çünkü ne dediklerini anlayamıyordum. Sofraya ekmek getirmemi söylediklerinde ben su ya da süpürge götürüyordum ve herkes, özellikle de Türk'ün oğlu, bana gülüyordu. O oynuyordu, ben ise çalışıyordum. Ben öfkeden ağlıyordum, o ise benimle alay ediyordu. Bir gün onunla kavga etmiştim. Bana hakaret ettiği açıktı. Kapalı yumruğuyla beni tehdit ettiğinde gözleri parlıyordu. Ne dediğini anlamıyordum ve bu nedenle bir nevi aşağılık ve tatminsizlik hissine kapılıyordum. Türkçeyi bilmediğim için kendimi sözle savunamıyordum. O zaman şiddetli bir öfkeyle o çocuğun bana çocukların gayet bildiği bir nefretle birbiri ardına sıraladığı küfürlerin hepsini tekrarlamaya başladım. Ağlaya sızlaya babasına gitti ve söylediğim her şeyi ona iletti. Babası oğluna, "Peki sen ona önceden ne dedin?" diye sordu. Anne ve babasına bela okudum. Allah korkusu tanıyan ve doğru bir adam olan babası, o zamanlar kavrayamadığım ama hafızamdan hiç silinmemiş bir söz söyledi. "Sen kendi anne ve babanı seviyor musun?" "O da kendi anne ve babasını seviyor. O Türkçe bilmiyor. Sana ne bu söylediğin sözleri nasıl sarf etmiş olabilir?" ve oğluna bir tokat attı. Bunun üzerine paşa benimle bir daha asla kavga etmedi. Sık sık, aniden ve kendimi tutamayarak ağlamaya koyuluyordum. Annemin bana son kez sarıldığındaki hali, yüzü, gözleri gözümün önüne geliyordu. Beni dizlerinin üstüne oturtup da, "Sen iyi ve hayat dolu bir çocuksun. Son evladımsın. Göreceksin bak, seni okutacağız. Seni üniversiteye." Batı'da kadın büyük ölçüde kısıtlı bir rola sahipken, Ermeni halkında kadın hemen hemen erkeklerinkine yakın bir konuma sahipti. Köylüler bile gerek erkek gerekse kız çocuklarını Batı üniversitelerinde okutmak için büyük çabalar sarf ediyordu. Türklerin %3'ü okuma yazma bilirken bu rakam Ermenilerde %50'ye kız ya da erkek varıyordu. Yönetimde yüksek göreve sahip kişilerin büyük bir çoğunluğu Ermeni kökenliydi. "Göndereceğiz. Güzel elbiseler giyeceksin. Köylü kıyafetleri değil," diyen babamın sert sakallarını anımsıyordum. O zamanlar üniversitenin ne olduğunu bilmiyordum ama babamın bu kelimeyi söyleyiş şeklini seviyordum. Kuşkusuz iyi bir şey olmalıydı. Çünkü bunu duyduklarında kız kardeşlerim ve ağabeylerim gözlerini kocaman kocaman açıyor ve beni kıskanıyorlardı. Babam bana küçük bir deve de hediye etmişti ve ben ona binmeyi daha yeni denemiştim. Çok uysaldı. Üzerine binebilmem için ufak bir yükseltinin yanında durup ön ayaklarıyla eğiliyordu ve ben ardımdaki çocuk alayının eşliğinde avlu boyunca deve üstünde dolaşıyordum. Çamurlada geçen günlerimin en güzel anları bunlardı. Yaşamımın kısa kitabının sayfalarını gizlice karıştırabildiğim ve anıların sayfalarında hala olası olduğunu hayal ettiğim o dünyanın imgelerini, gülüşlerini, yankılarını yakaladığım anlardı. Daha sonra babamın ağabeyinin oğlu, kuzenim Sogomon da Süleyman Türk evine sığındı. O da İslamlaştırıldı ve sünnetledildi. O dönemde İslamlaştıran çocukların sayısı kaçtı. Bunu asla hiç kimse bilmeyecek. Tıpkı bugünkü Türklerin kaçta kaçının Ermeni bir kökene sahip olduğunu bilmediği gibi. Günüm gün doğumuyla başlıyordu. Evi, avluyu, ahırı süpürmem ve çeşmeden su getirmem gerekiyordu. Kış boyunca halam ekmek yaparken Suaman'la ben kuzuları evden fazla uzak olmayan otluğa götürüyorduk. Ama soğuk darbeleri hafifleyip de günler uzadığında hayvanlarla birlikte uzak olan otluğa gönderiliyordum. Hasat zamanı insanlar tarlalara gitmek üzere gün doğar doğmaz kalkıyordu. Kalkıp onlarla gitmem için bana da sesleniyorlardı ama çoğu zaman uyanmıyordum. Daha uyurken alınıp arabanın üzerindeki samanlara yatırılıyordum. Tarlalara varana dek uyumaya devam ediyordum. Tarlalara vardığımızda öküzlere göz kulak olmakla görevlendiriliyordum. Sabahları hayvanlara dikkat etmeyi başarabiliyordum ama öğleyin o kızgın güneş altında uyanık kalmak için kendimle büyük mücadeleye giriyordum. Zaman zaman uykuya yenik düşüyor ve uyandığımda etrafımda ne öküz ne de eşek olduğunu görüyordum. Komşuların tarlalarına buğday yemeye gitmiş oluyorlardı. O zaman da korkudan ağlayarak alel acele tarla sahibi hayvanların verdiği zararı görmeden onları almaya gidiyordum. 1 Haziran sabahı yorgunluğa ve kızgın güneşe yenik düşerek hayvanlara bakmak yerine güzel kokulu bir başak tarlasında uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Öylesine derin uyumuştum ki akşam geç saatte beni saatlerce boş yere aramış ve çağırmış olan teyzemin şefkatli kullarında uyanmıştım. Beni öpücüklerle uyandırmıştı ve banyo yapmak üzere evine götürmüştü. O artık benimle birlikte oturmuyordu. Yaşları büyük 3 tane oğlu olan yaşlı dul bir Türk'le evlenmek zorunda bırakılmıştı ve bu yüzden onunla birlikte başka bir evde yaşıyordu. Buna rağmen ara ara acele acele beni görmeye geliyor ve beni banyo yaptırıyordu. 7 yaşındaydım. Zaman ağır ağır ve bir zahmetle geçiyordu. Normalliğe dönme ve kabusun bitme umudu, tevekkülün ılımlı renklerine bürünüyordu. Hatıranın acısında bile anne ve babamın yüzleri bulanıklaşıyordu ve unutulmaz dediğim birçok şey tarazlanıp taşları örten kar gibi ağır ağır ruhumun en dibine çöküyordu. Zaman böyle geçiyordu. Ben artık 8-9 yaşlarına gelmiştim. Elbiselerim artık bana dardı ve yeni elbisem yoktu. Üzerimde hanımımın yardımıyla kesip diktiğim düz keten bir gömlek vardı sadece. Dikişteki becerim üzerine başkalarının kıyafetleriyle de ilgilenmem istendi ve evdeki herkes için kıyafet dikmeye başladım. Evde sayısız görevim vardı. Artık Türkçeyi epeyce anlayabiliyordum ve bana verilen emirleri hatasız yerine getiriyordum. Ekmek yoğurmamı söylediklerinde ekmek yoğuruyordum. Yemek yapmam gerekse yemek yapıyordum. Efendilerime hiç itiraz etmeden itaat ediyordum. Tamamen onların hizmetindeydim. O zamanları düşününce kendimi şanslı saymam gerektiğini fark ediyorum. Çünkü o ailede asla bir sevgi gösterisi görmediysem, tek bir sezeli sözü duymadıysam da benim de benzer durumda bulunanların bazılarının yaşadığı gibi asla ne şiddet ne de zulüm gördüm. Başına bir talihsizlik gelmiş herhangi birisi gibi yaşamın çok ağır bir biçimde kuruttuğunu ve soldurduğunu fark etmeksizin anılarımın ıtırlı demedini umutsuzca sıkı sıkıya bağrıma basıyordum. Her gece uyumadan önce kendi kendime Ermenice göklerdeki pederimiz adın yüceltilsin. Göklerdeki pederimiz adın yüceltilsin. Hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Matta İncili 9-14. Annemin bulunmasını sağla diye yineliyordum. Beni paşa ile birlikte camiye götürdüklerinde ve onlar gibi yere eğildiğimde bile ben kendi Tanrıma dua ediyordum. Onunla konuşuyordum. Acılarımı, umutlarımı ve yalnızlığımı ona açıyordum. Tüm sevgimi ve güvenimi göklerdeki vatana, bana kalmış tek vatana bağlamıştım. O zamandan itibaren ve tüm hayatım boyunca kiliseye az gittiysem de Tanrı'ya hep o şekilde dua ettim. Çamurlu da herkes Türktü. Fakir ve biraz da kabaydılar. Elbiseleri bizimkilerinden farklıydı. Erkekler eteklik giyiyordu. Kadınlarsa etekliklerin altına pantolon giyiyordu. Kadınlara annem gibi mücevher takmıyorlardı. Başlarında rengarenk eşarplar vardı ve yüz hatları erkeklerinki gibi sertti. Orada köyümdeki gibi bahçeler, işlenecek bostanlar, sulanacak çiçekler yoktu. Yakınlarda bulunan hiçbir kız çocuğu benimle vakit geçirmiyordu. Çünkü ben belki de efendilerimin haricinde herkes için sadece öldürülmeyi hak eden sadakatsiz ve hain Ermenilerin kızıydım. Hasat zamanı bir sabah hanımım benim yaşlarımdaki torununun eşliğinde köylülere yemek götürmemi emretti. Dönüş yolunda gençlerin aklına esen o fikirlerden birine kapılıp yolu terk ederek kestirmeden buğday tarlalarından gitmeye karar verdik. Karşımıza fanatik bir Türk çıkıverdi. Küçük Ermeni olduğumu fark edip uzun bir kılıçla yatağında üzerime doğru geldi. Güneşte parlayan kılıcı ve gözleri bana onun beni öldürmek istediğini söylüyordu. Dona kalmış, olduğum yerde mıhlanmış bir haldeydim. Sadece gitgide yaklaşan ve havada çemberler çizen kılıcı görüyordum. O beni delip geçmek isteyerek kılıcını bana doğru savururken ben aniden kendimi gelip soluk soluğa buğdayların arasına kaçtım. Kılıç kalçama teğet geçti. Altın renkli yüksek buğday beni mırıltıyla ağırladı. Türk kılıcını alıp beni aramaya koyuldu. Bir yandan küfredip bir yandan da kılıcını hareket ettiren başakları savuruyordu. Ben ufak ve zayıftım ve kim bilir belki de buğday bana merhamet etmişti. Dört ayak üstünde başakların arasından geçiyordum ve onlar hani neredeyse hiç kıpırdamıyorlardı. Bir defasında adam neredeyse üstümdeydi ama nefreti onu kör ediyordu ve ben böylelikle kalbim deli gibi atarak tarlanın öbür tarafına az evvel ardımda bırakmış olduğum köylülerin oraya kaçabildim. Türk adam beni gördü ama peşimden gelmeye, efendilerimin karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Sakinleşemiyordum. Zar zor nefes alıyordum. Köylülerle konuşmamaya karar vermiştim çünkü kimseye güvenmiyordum. Telaşımı ve korkumu gizlemeye çalışarak ağır ağır yürümeye çalıştım. Yürürken yenebilecek otlar toplayan Türk kızları gördüm. Sessizce onlara katıldım ve titrek ve kanlı ellerle karanlık çökene dek ot topladım. Gün ölüyordu ve dönüş yolu gözüme karanlık ve korkunç geliyordu. Sadece karanlık tamamen çöktüğünde akşamın geç saatlerinden başka daha uzun bir yoldan giderek eve dönmeye karar verdim. Bilmediğim bir köyden geçecektim ama bana saldıran adamın topraklarına yaklaşmamış olacaktım bu sayede. Eve vardığımda gecenin geç saatleriydi. Kimse beni teselli etmedi. Aksine başımdan geçenleri azıcık çıtlattığım hanımdan acı acı sözler duydum. Ben eve döner dönmez, peki sen akşama dek sadece bu otları mı topladın dedi. Bitmek bilmeyen, kabuslu geçen gece boyunca ben defalarca kovalandım ve defalarca öldüm. Dökecek gözyaşım yoktu artık. Hıçkırıklarım ancak sabaha karşı dindi ve ben kendimi rahatlatıcı bir uykunun kollarına bırakabildim. Ertesi gün çeşmeden su alırken o Türk'ün annesine rastladım. Kadın bana oğlunun kılıcından beni kurtaranın Allah olduğunu söyledi. Oğlu beni yakalamış olsaymış paramparça edermiş. Öyle sanıyorum ki o sıralar ateşkes. 11 Kasım 1918 imzalandı. Hiç olmazsa kaldığım Türk aile de böyle deniyordu. Abim Hovannes de Türk bir ailenin yanında çalışmak üzere beni bırakmıştı. Kısa zaman sonra efendisi vefat etti. Ardında eşler ve evlatlar bıraktı. Abim vasıfları ve dürüstlüğü sayesinde çiftliğin kahyası oldu. İşi orayı idare etmekti ve köyde hayvan alıp satma işinde çok başarılı olduğu söyleniyordu. Ermeni olmasına karşın Türk köyünde ona çok saygı duyuluyordu. Bu durum doğal olarak köyün Türk gençlerinin bazılarında haset ve kıskançlık yaratıyordu ve belki de birileri intikamını benim üzerimden almak istemişti. Bir gün bir yanda otlakta kuzuları otlatıyor, diğer yandan yalnızlığımı unutmak ve kalbimi saran hüznü hafifletmek için şarkılar mırıldanıyordum. Türk bir çoban sesimi duydu ve aniden saklandığı yerden çıktı. Arkamdan gelen saldırıyla, zor yoluyla hareketsiz hale getirildim. Hal ve hareketlerinden niyetini hemen anladım. Bana tecavüz etmek istiyordu. Çok korktum. Bu yeni saldırıya tam yenik düşmek üzereyken, var gücümle ve her yana abimin ismini haykırmaya kovuldum. Hovannes, Hovannes, Hovannes. Bu isim onu durdurdu. Beni itekledi ve kaçtı gitti. İçime girmeyi başaramamıştı. Doğal olarak o sefer de başıma gelenleri anlatmaktan sakındım. Bir süre sonra abim hayvanları su içmeye götürürken, teşcir sırasında bir hayli Ermeni'yi katletmekle ün salmış, kılıçlı bir Türk tarafından saldırıya uğradı. Hovannes hemen alttan atladı ve onunla elinde hiçbir şey olmaksızın mücadele etti, onu silahsızlandırmayı başardı ve haklı olarak ona sopa dağıttı. Türk yerden kılıcını almaya davrandığında, abim hemen atına atladı ve efendimin evine saklanmaya geldi. Ben derhal aileden alındım ve gizli bir yere saklandım. Abim için her şey bitmişti artık. O olaydan sonra köyde kalamazdı. Bir Türk'e el kaldırmayı cüret etmişti. Olayların gerçekleştiği günün gecesinde beni selamladıktan ve Türk'ün intikam almasını engellemek için kaldığım ailenin beni en az bir hafta kadar saklayacağından emin olduktan sonra doğum yerimiz Ulaş'a geri dönmek üzere kaçtı. Neyse ki aile abime ihanet etmedi ve beni o hiddetli ve kana susamış Türk'e teslim etmedi. Böylelikle abimin gidişiyle yalnız ve hiç olmadığı kadar bir çare kaldım. Avrupa'da savaş bitmişti. Bizde kış korkunç geçerdi ve o sene kış bana sonsuz ve iyiden iyiye uzun göründü. Ayaz, giydiğim perişan elbiselerden kemiklerime dek işliyor, geceleri peşimden ahıra kadar, içinde uyuduğum yemliğe kadar geliyordu ve hayvanların sıcak nefesleri üstüme attığım saman bile kâr etmiyordu. Bir gece uykumda bir atın ayaklarının altına düştüğümü ve ezilmekten korkarak kıpırtısız kala kaldığımı hatırlıyorum. Ama birçok insandan bir hayli iyi olan o zavallıcık hayvan, günün ilk ışıkları belirip de ben nihayet cesaretlenip o rahatsız pozisyondan sıyrılana dek hiç hareket etmedi.